Ayrım 1. Öfkeli Yıllar. Altan Öymen. Doğan Kitap 8. Baskı. Aralık 2009. Bu kitap 608 sayfadır. Filyot Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Nisan 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Altan Öymen'in yeni kitabının adı Öfkeli Yıllar. Ülkemizde 1950'deki ilk iktidar değişikliğinden sonraki yıllar gerçekten bir öfke döneminin başlangıcıdır. Siyasi partiler arasında tahammülsüzlük ve öfke eğilimleri o yıllarda hızla tırmanır. Öfke dış politika söylemlerinde de yer alır. Komünistlik şüphesi vatan hainliğinin kanıtı gibi görülür. Bu McCarthy dönemini yaşayan ABD'de de öyledir. Ama Türkiye'deki McCarthy'cilik bir ara ABD'dekini aratmayacak kadar şiddetlenir. Bir başka tartışma konusu irtica tehlikesi var mı yok mudur? Bu soruyu hükümet bazen yoktur diye cevap verir, bazen vardır deyip bazı kişi ve kuruluşlar hakkında önlemler alır. Dönemin ülke içi olaylarının başlıkları arasında şunlar da var. 167 komünist davası, Malatya suikastı, Atatürk'ü koruma kanunu, 6-7 Eylül olayları, halk evlerinin kapatılması, CHP mallarının alınması, Kırşehir'in cezalandırılması, basını dize getirme girişimleri. Ama aynı zamanda Eisenhower'ın başkan seçilmesinden Stalin'in ölümüne, Mısır ihtilalinden İran'daki Musaddık hareketine, ABD'deki McCarthy'ciliğin gelişmesinden Marilyn Monroe'nun hikayesine kadar dünyada ne olup bittiğini anlatan bölümler de var. Tabii o dönemde gazeteciliğini sürdüren Altan Öymen'in kendi gençlik yıllarını anlattığı bölümlerle birlikte. Altan Öymen 1932'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ulus'ta, Akşam'da, Cumhuriyet'te, Milliyet'te onlarca yıl muhabir, röportajcı, yönetici, yazar, başyazar olarak çalıştı. Anka Ajansı'nı kurdu. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ve televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. Almanya'da basın ataşeliği yaptı. 1961'deki kurucu meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. Milletvekilliği, bakanlık, parti ve grup yöneticiliği yaptı. Politikadaki son görevi CHP Genel Başkanlığı'ydı. Altan Öymen'in Doğan Kitap'tan yayımlanan diğer eserleri Bir Dönem Bir Çocuk ve Değişim Yılları. Değerli okurlarım, bu kitabın başındaki bölümlerde yıl 1951, ben 19 yaşındayım, demokrasimiz 6 yaşında. Kitabın sonunda ikimizin de yaşları ilerleyecek, demokrasimiz 10 yaşını dolduracak. Gelecek benim için de demokrasimiz için de umutlu görünüyor ama ikimizin de sorunları var. Benim sorunlarım arasında gazetecilik ile öğrenciliği bağdaştırmak var. Hem mesleğimde ilerlemek istiyorum hem de fakülteyi bitirmek. Üstelik siyasete ve ideolojik tartışmalara da meraklıyım. Ayrıca hayatımda aşkla ilgili bir gelişme başlıyor. Hepsinin birden altından kalkmam kolay değil. Demokrasimizin sorunu ise etrafındaki kavgaların altından kalkabilmek, varlığını koruyabilmek. Kavgaların biri komünizmle mücadele üzerine. O konuda meclisteki siyasi partiler arasında görüş birliği var. Ama mücadelenin bayrağı Türk McCarthy'cilerinin elinde. Kavga o yüzden çıkıyor ve demokrasimizi ciddi şekilde tehdit ediyor. Bir başka kavga konusu da irtica tehlikesi. O tehlike var mı yok mu soruya verilen cevaplar konjonktüre göre değişiyor. Hükümet bazen yok diyor, bazen var deyip tedbirler alıyor. O arada sulh ceza mahkemesi kararıyla siyasi partide kapatılıyor. Demokrasimiz bundan da çok rahatsız. Fakat asıl rahatsız olduğu kavga meclisteki iki büyük partinin birbiriyle sürdürdüğü kavga. Bu partiler arasında normal sayılacak siyasi kavgalardan değil. Bizim o yıllardaki halimiz de zaman zaman öyle boyutlara ulaşıyor ki ülkede demokrasi var mı yok mu anlaşılmıyor. Anılı kitabımızda benim kişisel durumumla ilgili konular da var. Türkiye'deki ve dünyadaki diğer gelişmelerle birlikte o kavgaların da hikayesi var. Özetle, daha önceki iki kitapta, Bir Dönem Bir Çocuk ile Değişim Yıllarında 1930'ları 1940'ları anlatmıştım. Bu kitapta 1950'lerin ilk yarısını anlatıyorum. İlginize teşekkürlerimi sunarım. En iyi dileklerimle. Altan Öymen. 1. Bölüm. mor boyalı bahçeli evden şerefli apartmanına. Yerleşmemiz kolay olmadı ama yeni düzenimizin de bazı avantajları vardı. Babam kendi işsizlik durumuna çare arıyor. Apartmanda mühendis komşumuz ile zarif eşi. Kardeşim Örsan İstanbul yolunda. Benim gazetecileşmem hızlanıyor. İki parti, iki lider. Amerikalı karı koca bir gün yeniden geldi. Ankara'da bahçeli evlerdeki mor boyalı bahçeli evimize. Erkek 50 yaşlarında topluca, çok kısa saçlı. Kadın 40'larında esmer, Ermeni asıllı. Biraz Türkçe konuşuyor. Yanlarında Meryan vardı. Annemin Mariana dediği ünlü emlakçı, o da 40'larında. Kısa boylu, kızıl saçlı, Türk vatandaşı. Levanten şiveli. Annemle babam önceden haberliydiler. Ev ona göre düzenlenmişti. Misafirler misafir odasına alındı, kahveler içildi, son görüşme yapıldı. İşin esası üzerinde zaten daha önce anlaşılmıştı. Ayrıntılarla ilgili birkaç konu kalmıştı. Onlar konuşuldu. Marian veya Mariana tarafsız bir hakem gibi davrandı. Bazı konuda Amerikalıları, bazısında bizi haklı buldu. Uzlaşmaya varıldı, kontrat imzalandı, evi en geç 15 gün sonra teslim edecektik. Bu gelişmenin başlangıcını değişim yıllarında anlatmıştım. 1950 seçimlerinde pek çok arkadaşı gibi babamın da milletvekilliği sona ermişti. Yeni bir iş bulması kolay değildi. Aile bütçesindeki açığı kapatmak gerekiyordu. Annem yeniden öğretmenliğe başlamıştı ama bu yetmiyordu. Benim siyasal bilgiler fakültesinden aldığım burs ile Ulus gazetesinden aldığım 77 lira aylık da ancak beni idare ediyordu. Bulunan çare iki yanlı bir kiralama operasyonuydu. Bahçeli evlerde bahçe içindeki evimizi bir kısım mobilyasıyla birlikte 500 liraya kiraya verip bir apartman dairesinde daha düşük fiyata kiracı olacaktık. Aradaki fark bütçe açığımızı kapatacaktı. Tabii uzun zamandan beri var olan buzdolabı alma gibi lüks projelerimizi bir süre daha ertelemek koşuluyla. Bahçeli evlerdeki ev kalorifersizdi ama bahçeli olması sayesinde talibi çıkmıştı. Operasyonun ön görüşmeleri yapılmıştı. O son görüşmemizi de tamamlayınca bizim taşınma işlemi başladı. Bulduğumuz daire Sıhhiye'deydi. Sıhhiye meydanından Cebeci'ye doğru giderken Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nün alt köşesinde sağa sapan bir sokaktaydı. O zamanki adıyla Yakıtçılar Sokağı'nda. Apartmanın adı Şerefli Apartmanı'ydı. Biz zeminin üstündeki katın bir dairesine tutmuştuk. Tabii o da kalorifersizdi. Kirası 170 liraydı. Bahçeli evlerin kirasıyla farkı 330 liraydı. Orta derecede bir memurun maaşı kadardı. Yani miktar olarak fena sayılmazdı. Ama bu elbette bayıla bayıla yaptığımız bir iş değildi. Ayıptır söylemesi, attan inip merkebe binmiş gibi oluyorduk. 1930'lar ile 1950'ler arasında Ankara'daki konutla ilgili değer yargıları çoktan değişmişti. 1930'larda eski ahşap evlerden yeni yapılan modern apartmanlara taşınmak moda olmuştu. Biz de 1938'de o modaya uymuştuk. Ama sonra 1940'larda bahçe içindeki müstakil bir evde oturmanın daha iyi olduğunu anlamıştık. Bahçeli evlerdeki evimizden çok memnunduk. Yeniden apartmana taşınmak mali nedenler zorlamasaydı aklımızdan bile geçmeyecekti. Şu gerçek ortadaydı. 1950'lere kadar yeni apartmanlar mantar gibi hızla çoğalmıştı. Zamanla inşaat kaliteleri düşmüş, daireleri küçülmüştü. Bizim şerefli apartmanının da adı iyiydi ama kendisi ideal bir oturma yeri sayılmazdı. Sokağımızın adı olan Yakıtçılar sözü de belli ki tüm yakıtçıları kapsayan genel bir deyim olarak değil, oduncular sözünün kibarcası olarak kullanılmıştı. Çünkü sokağın pazar yeri halindeki orta yerinde odun satıcıları vardı. Yerleşmemiz pek kolay olmadı. Daire bahçeli evlerdeki evin üçte biri kadardı. Beş kişilik aile birçok eşyayla birlikte iki oda ve bir hole sığışmak zorunda kaldık. Bunu nasıl başardık? Daha doğrusu yeni yerleşim düzenimizi kuran annem nasıl başardı hala anlayabilmiş değilim. Hatırladığım şey hepimizin artık kendimize ait odamız olmasa da birer yatacak yerimiz ile sofra etrafında oturacak birer sandalyemizin var olmasıydı. Tabii misafir gelmediği zamanlar holün misafir bölümündeki kanepe ve koltukları da paylaşırdık. Kim ne yapacaksa birbiriyle mi konuşacak, ders mi çalışacak, radyo mu dinleyecek orada yapardı. Bunların dışındaki yer seçme özgürlüğümüz çok sınırlıydı. Yeni hayatlarımız. Bu attan inmenin çeşitli etkilerine rağmen yeni duruma çabucak alıştık. Hatta yeni evin bazı avantajlarını keşfetmeye başladık. Özellikle benim hayatım çok daha kolaylaşmıştı. Sabahları gazeteye gitmek için Sıhhiye'den Ulus'a giden troleybüse biniyordum. Troleybüsler bahçeli evler otobüsleri gibi değildi. Hem sık geliyorlardı hem de gittikleri yol çok daha kısaydı. Eğer boynuzları üstteki tellerden kayıp sorun çıkarmazlarsa Ulus'a 8-10 dakikada varıyorlardı. Tabii arada bir fakülteye de gitmem gerekiyordu. Siyasal Bilgiler Fakültesi bugünkü gibi Kurtuluş ile Dikimevi arasında Hukuk Fakültesinin yanındaki yerindeydi. Oraya bazen otobüsle bazen yürüyerek giderdim. Fakülteye gideceksem otobüse binebilirdim ama istersem yürüyerek giderdim. Yürüyerek gitmek 15 dakikadan fazla sürmezdi. Durum annem Nezaket Öğmen içindeydi. Mesleğe yeniden dönüşündeki ilk tayin yeri olan Keskin ilçesinden sonra Ankara'nın Altındağ semtindeki bir ilkokula nakledilmişti. Onun da oraya gidişi bahçeli evlerden gidişine göre çok daha az vakit alıyordu. Ayrıca yeni evin yeri her çeşit alışveriş merkezine çok yakındı. Annem o açıdan da memnundu. Babamın sorunu. Babam Hıfzır Rahman Raşit Öğmen için durum şöyleydi. O artık herkes işe veya okula giderken ailenin evde kalan tek kişisiydi. Evde bulunduğu tüm zamanlardaki gibi kitaplarıyla, dergileriyle meşguldü. Bir şeyler okumaya, sabahları gazeteyle, bizim Ulus gazetesiyle başlıyor, kitap ve dergilerle devam ediyordu. Radyoda da ajans haberlerini kaçırmıyordu. Gerçi okuma, yazma, dinleme işleri için bahçeli evlerdeki kiraya verdiğimiz ev çok daha elverişliydi. Çalışma bölümü vardı, kitaplıkları çoktu, 3 odada 3 masası, çok sayıda sehpası vardı. Herkesin okuyup yazmasına yetecek yeri vardı. Ama babam burada da gündüzün büyük bir kısmında evde yalnızken kitaplarını, kağıtlarını evin istediği yerine yayabiliyordu. Özellikle de her fırsatta tercih ettiği yemek masasının üstüne. Annem yemek masası tercihinden pek hoşnut olmasa da yeni evin olağanüstü hal koşullarını göz önünde tutarak sesini çıkarmıyordu. Zaten babam da yemek zamanı yaklaşınca mallarını oradan alıp başka yere götürmeyi ihmal etmiyordu. Babam genel politikayı da izliyordu. Fakat tabii en fazla eğitimle ilgili gelişmelerle ilgileniyordu. O alanda hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gelişmelerle. Anlatmıştım, eğitim veya eski deyimiyle marif onun mesleğiydi. Milletvekilliği yaptığı yıllar dahil vaktinin çok büyük bir bölümünü hep o işe ayırmıştı. İnanıyordu ki iyi bir eğitim sistemi sağlıklı bir toplum hayatının en temel koşuludur. Daha Trabzon'daki ilk öğretmenliğinden başlayarak o alanda yayınlar yapmaya başlamıştı. 1922-1923 yıllarında Yeni Mektep adlı dergiyi çıkarmıştı. 1926'da o zamanın eğitim konusundaki en iddialı ülkesi sayılan Avusturya'ya gitmişti. Oradaki eğitim sistemi üzerine Mektepçiliğin Kâbesinde adlı kitabını yayımlamıştı. Buna daha sonraki yıllar içinde bazısı telif, bazısı tercüme olmak üzere hepsi eğitimle ilgili olarak yayımladığı çok sayıda kitap eklemişti. Belli ki milletvekilliği sona erdikten sonraki hayatında gene benzeri bir faaliyet içine girmek istiyordu. Gerçi Ulus'a ve bazı dergilere zaman zaman yazmaya devam ediyordu. Ama bu ona yetmiyordu. O zamana kadar hep tam gününü dolduran işler yapmaya alışmıştı. O hareketli tempodan 50 yaşlarındayken çıkması kolay değildi. Yeni kitap çalışmalarına hazırlanıyordu. Onun yanında aylık bir dergi çıkarma projesi oluşturmaya başlamıştı. Konuyu bazen eve davet ettiği, bazen başka yerde buluştuğu eğitimci arkadaşlarıyla görüşüyordu. Çıkaracağı derginin sadece içeriğinin planlarıyla değil, baskı seçenekleriyle de meşgul oluyor, matbaacılarla temas kuruyordu. Babam o projenin peşini bırakmadı. Bunu bir süre sonra gerçekleştirdi. Eğitim Hareketleri adını vereceği dergisini çıkarmaya başladı. Bunu 24 yıl süreyle ölümüne kadar sürdürecekti. Derginin çıkışına kadarki zamanda biraz canının sıkıldığı belliydi. Dergi çıktıktan sonra ise keyfi yerine geldi. Gülden yakına, Örsan uzağa. Taşınmamızdan en olumsuz etkilenenlerimiz herhalde kardeşlerimdi, Örsan ile Gülden. Benim gazeteye ve fakülteye gidişim ile annemin öğretmeni olduğu ilkokula gidişi kolaylaşırken, onların bahçeli evlerdeki okullarına gidişleri zorlaşmıştı. Bahçeli evlerde otururken okula yürüyerek 5-10 dakikada ulaşırlardı. Artık Sıhhiye'den otobüsle gidebilmek için en az 30-40 dakikalık vakte ihtiyaçları vardı. O da otobüs eğer zamanında gelirse. O zamanlar öğrenciler için servis aracı gibi bir usul yok. Belirli yollar dışında dolmuş da işlemiyor. Şehir içindeki yolculuklar için taksi hariç tek taşıt aracı belediyenin işlettiği otobüslerdi veya semtine göre troleybüsler. Örsan o zamanki hesapla orta sondaydı, Gülden de orta birde. Yani bugünkü ilk öğretim sistemiyle Örsan 8'de, Gülden 6'da. O ders yılını eski okullarında tamamlamaları gerekmişti. Bir sonraki ders yılında Gülden Kız Lisesi'nin orta kısmına geçti. Kız Lisesi bizim evden yürüyerek gidilebilecek yerdeydi. Bundan memnun oldu. Örsan ve Kabataş. Örsan'ın durumu ise biraz değişik oldu. Biz sonradan öğrendik. Örsan daha ortaokul bitmeden iki arkadaşıyla bir araya gelmiş, bir durum değerlendirmesi yapmışlar. Liseyi Ankara yerine İstanbul'da okumanın daha faydalı olacağı sonucuna varmışlar. Lise olarak da Kabataş Lisesi'ni seçmişler. Gerekçeleri Kabataş Lisesi'nde öğrenimin çok iyi olduğuymuş. Ayrıca yatılı okumanın ders çalışmayı kolaylaştırdığı tezinin de doğruluğuna inanıyorlarmış. Ben onun o iki arkadaşını tanıyordum. Birinin adı Yücel'di, ötekinin Devrim. Yücel'le Can Demir sonradan çeşitli vesilelerle karşılaştık, dost olduk. İktisat fakültesini bitirmiş, teknik üniversitede profesör olmuştu. Bu kitabı yazarken de görüştük. Örsan'la oluşturdukları İstanbul'da okuma projesini anlattı. Projenin resmi gerekçelerinin yanında bazı özel gerekçeleri de varmış. Biri şuymuş, lig maçlarını seyretmek istiyorlarmış. O zaman da Türkiye'nin her yerinde en fazla tutulan takımlar üç büyükler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ama bugünkü gibi milli lig yok. Onların katıldığı lig İstanbul Ligi. Türkiye şampiyonluğu maçları ile özel maçlar hariç deplasman da yok. Önemli maçların hepsi İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'un dışındaki futbol meraklıları da bunlar ya radyonun bazen yaptığı canlı yayınlardan izliyor veya ertesi günkü gazetelerden. Yani o maçları görerek izleyebilmenin tek yolu İstanbul'daki statlarda seyirci olabilmek. Bizim üç yeni liselimizin İstanbul projesinin özel ve gizli gerekçelerinden biri buymuş. Üçü de ayrı takımı tuttukları için Örsan Galatasaraylıydı, Yücel Fenerbahçeliydi, Devrim Beşiktaşlıymış, o maçları seyretmek daha da heyecanlı ve iddialı olacakmış. Fakat tabii hiçbiri İstanbul konusunu anne babaları açarken o maç işinden söz etmemiş. Resmi gerekçede maç yok. Ben Örsan'ın babama konuyla ilgili ilk sunuşunu yaptığı günü hatırlıyorum. Annem ile Gülden evde yoktu. Üçümüz erkek erkeğe oturduk. Örsan anlattı, tabii bunu bir karar gibi değil, bir öneri gibi özetledi. Arkadaşlar düşündük ki gibi, acaba gibi dikkatli sözcüklerle üç arkadaşın iki resmi gerekçesini açıkladı. Bunların özeti şuydu. 1- Kabataş Lisesi Türkiye'nin en iyi lisesi. 2- Orada yatılı olarak daha iyi çalışırız. Örsan'ın bunlara ek olarak kendine özgü gerekçesi de vardı. Felsefe öğretmeni ve yazar amcamız Onur Öğmen'in babası Münir Raşit Öğmen'in o sıradaki görev yeri Kabataş Lisesi'ydi. Örsan diyordu ki, bir sorunum olursa amcama söylerim. Siz benden haber almak isterseniz ondan alırsınız. Hafta sonlarında çıkacak olursam onlara giderim. Bunu babamın muhtemel tereddütlerini azaltıcı bir güvence olarak özellikle vurguladı. Babam Örsan'ın öneri üslubundaki sunuşuna rağmen durumun ciddiyetini fark etmişti. Ortada düşünce aşamasını tamamlamış, kararlı ve örgütlü bir girişim vardı. Ama her zaman yaptığı gibi önce sabırla dinledi, sonra Örsan'ın gerekçelerine karşı argümanlar sıraladı. Onların da özeti şuydu. 1- Evet, Kabataş Lisesi çok iyi bir okuldur ama Ankara'da ağabeyinin okuduğu, yani benim okuduğum Atatürk Lisesi de çok iyidir. 2- Yatılı okulda iyi çalışmak da mümkündür ama çeşitli nedenlerle iyi çalışamama ihtimali de vardır. Çalışmak isteyen insan her şart altında çalışır. 3- Münir amcanın İstanbul'da Kabataş Lisesi'nde olmasında fayda olabilir ama bunun sakıncası da vardır. Çünkü Münir amca yakınlarına karşı başkalarına olduğundan daha titiz bir hocadır. Yakınlarından daha başarılı olmalarını bekler. O beklentisi gerçekleşmezse notlarını başkalarından da eksik tutar. Bu gerekçenin somut örneği Münir amcamın, diğer amcam Bedri Öğmen'in oğlu Yalçın Öğmen'e verdiği eksik notlardı. Yalçın Münir amcamın öğrencisi olma talihsizliğine uğramıştı. Felsefeye sınıf arkadaşlarından iki misli daha fazla çalışmak zorunda kalmıştı. Babam bu görüşlerini ikna edici bir şekilde söyledi ama sonra bir hata yaptı. Örsan'ın yaşının henüz 14 olduğunu, aileden uzak olarak yatılı okumasının kolay olmadığını söyledi. Örsan böyle bir hatırlatmaya karşı galiba hazırlıklıydı, cevabını hemen verdi. ''Siz de o yaşlarda değil miydiniz? İstanbul'da öğretmen okulunda yatılı okurken?'' dedi. Babam bu soruya karşı ''O başka, bu başka'' diye başlayıp kendi okuduğu zamanın aile ve ülke şartlarını galiba biraz da uzunca hatırlatan bir açıklama yaptı. Ama Örsan o açıklamayla daha haklı bir duruma geçti. Çünkü tartışmanın mantığı ondan yana işlemeye başladı. Babamın dediği gibi onun zamanının aile ve ülke koşulları çok ağır. Dedem ölmüş, ülke savaşta, babam bir an önce okuyup bir meslek sahibi olmak zorunda. İstanbul'da ailesinin uzağında yatılı okumaya o yüzden başlamış ve çok sıkıntı çekmiş ama istediğini yapabilmiş. Babam bunu o kadar zor koşullar altında yapabilmişse bugün ona göre çok daha normal bir ortamdaki Örsan niçin yapamasın? Evet, ailemizin o sıradaki maddi durumu çok parlak değil ama Kabataş'ta yatılı okumak Ankara'da evde kalarak okumaktan çok da pahalı değil. Devlet okulu fiyatı olarak yatak ve yemek parası ayda 50 lira civarında. Örsan bunları vurguladı, belli ki dersine iyi çalışmıştı. Babamın değindiği sakıncalara karşı savunmasını yaparken mali konularda da hayli ayrıntılı bilgiler verdi. Sonra İstanbul projesi aile içinde annemin de katılmasıyla bir süre daha tartışıldı. Annem Örsan'ı özellikle yeni konutumuzdaki sıkışıklık dolayısıyla haklı buluyordu. En önce o evet dedi, o evete daha sonra istemeyerek de olsa babam da katıldı. Örsan'ı Yücel ve Devrim'le birlikte İstanbul'a yolcu ettik. Gittiler, okudular, maçlara da gittiler. Herhalde hepsi için iyi oldu. Erken yaşlarda kendilerini tek başına idare edebilme tecrübesi edindiler. Biz de onları tatil geliş gidişlerinde Ankara garında karşılayıp yolcu eder olduk. Komşularımız. Yakıtçılar Sokağı'nda şerefli apartmanındaki yeni hayatımızı özetledim. Biraz da komşularımızdan söz edeyim. Apartmandaki komşularımızdan çiçeği burnunda bir hariciyeciyi hatırlıyorum. Çok kibar bir gençti. Bize hoş geldin ziyareti yapmıştı. Ben mülkiyenin yani siyasal bilgilerin birinci sınıfından ikincisine geçerken o mezun olmuş, dışişleri sınavını kazanmış, bakanlıktaki görevine üçüncü katip olarak başlamış. Adı Hasan Ünel'di. Sonradan mesleğinde ilerleyecek, çeşitli dış görevlerde bulunacaktı. Bazen bize komşu ziyaretine geliyordu. Annemin babamın da bulunduğu sohbetlerde bana geleceğimle ilgili tavsiyelerde bulunuyordu. Benim gazetecilik yaptığımı biliyordu ama herhalde bunu geçici bir iş sayıyordu ki mülkiyede mutlaka siyasi şubeye girip hariciyeci olmamı öneriyordu. Gazeteciliğin o zamanlar çoğu kimse tarafından ciddi bir meslek sayılmadığı gerçeği o öneriyle de kendini belli ediyordu. Ben o görüşte değildim. Artık yaptığım işi seviyordum. Ama komşumuzun bu tavsiyesine, hayır ben gazetecilikte kalmak istiyorum diye itiraz etmiyordum. Çünkü bu konuda annem de ona hak veriyordu. Misafirlik sohbetini azınlıkta kalacağım bir tartışma haline getirmiyordum. Ben nasıl olsa bildiğimi yaparım hesabıyla konuyu geçiştiriyordum. Öteki komşularımızla ilişkilerimizi annem hanımlar arası görüşmeler yoluyla sürdürüyordu. Onların çoğunu pek hatırlamıyorum. Kapı komşumuz olan iki kişilik bir aile hariç. Onlar galiba apartmana bizden epey sonra taşınmışlardı. Aile reisi genç bir adamdı. Herhalde 27-28 yaşlarındaydı. Kilosu fazla değildi, enerjik görünüşlüydü. Mühendismiş. Bir devlet dairesinde memurmuş. Bazen kapıda merdivenlerde karşılaşıp selamlaşırdık. Annem eşiyle görüşürdü ve onu çok beğendiğini söylerdi. Güler yüzlü bir hanımdı. Adlarını sonradan öğrenecektim. Zaten zamanla onları bilmeyen kalmayacaktı. Adları Süleyman Demirel ve Nazmiye Demirel'di. Bir süre Amerika'da bulunmuşlar, dönmüşler. Süleyman Bey Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt İdaresi'nde çalışıyormuş. Tabii bilemezdik, 1950'lerin başlarındaki su işleri mühendisi komşumuzun bir gün gelip o sıradaki Başbakan Adnan Menderes'in yerine geçeceğini. Ayrıca orada uzun süre kaldıktan sonra bir başka günde Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın yerine geçeceğini. Gerçi hakkında konuşulanlar çok olumluydu. Mesleğinde çok yetenekli, çalışkan ve başarılıymış. Amerika'ya o yüzden gönderilmiş. Dünyayı tanımış, geleceği parlakmış. Tabii bunu söyleyenler mesleğindeki geleceğini kastediyordu. Nitekim ilerideki yıllarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne kadar yükseldiğini görecektik. Yani kendi uzmanlık alanının en üstteki devlet görevine. Ama o yükselişin siyaset alanında da görülmemiş bir hızla devam edip onu devletin en üstteki mevkilerine kadar getireceği kimsenin aklına gelmezdi. Başbakan tipleri belliydi. Benim yaşımda olanların o zamana kadar akıllarına getirebilecekleri başbakan tipleri o zamana kadarki başbakanlarınki gibiydi. Atatürk'ün başbakanları Fevzi Paşa, Rauf Bey, Fethi Bey, İsmet Paşa, Celal Bayar veya İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı sırasındaki başbakanları Celal Bayar, Doktor Refik Saydam, Şükrü Saracoğlu, Recep Peker, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay ve nihayet Celal Bayar'ın başbakanı Adnan Menderes. Başlangıçtakilerin çoğu Fevzi Paşa, Rauf Bey, Fethi Bey, İsmet Paşa, Recep Peker askerlikten gelmişlerdi. Celal Bayar asker değildi ama milli mücadele başlarken Batı bölgesindeki direniş güçlerinde askeri yanı da olan görevler üstlenmişti. Bayar'dan sonraki başbakan Saydam da doktordu ama askeri doktordu. Daha sonraki sivillere gelince, onların ortak özelliği şuydu. Başbakanlığa gelmeden önce en az 15 yıl milletvekilliği yapmışlar, çeşitli siyasi görevlerde bulunmuşlardı. Yani hepsi ya askeri alanda ya da siyasette kıdem ve deneyim kazanmışlardı. Sivillerin öğrenimleri iktisat, maliye, Saracoğlu ile Saka, tarih ve din, Günaltay, hukuk, Menderes gibi alanlardaydı. O vakte kadarki Cumhuriyet tarihinde henüz mühendislikten veya ona yakın bir meslekten başbakanlığa gelmiş olan kimse yoktu. Mühendislerin siyasetçiliğinin üst sınırı bakanlık düzeyinde kalıyordu. O düzeydeki bakanların sayısı da fazla değildi. Şerefli apartmanındaki bürokrat mühendis komşumuzun gelecekteki yükseliş grafiği bu alışılmış tabloyu değiştirecekti. Ayrıca Turgut Özal gibi, Necmettin Erbakan gibi daha sonraki mühendis siyasetçilerin yolunu açacaktı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.